Kıbrıs Türk kültüründen izler.
Sevgili dinleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda yine her zaman olduğu gibi Kıbrıs kültüründen izler bölümümüzde sayın şair ve yazar Hava Tekin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bugün neler anlatacağız Kıbrıs kültüründen?
Bugün Osmanlı fethinden sonra Kıbrıs'ta meydana getirilen eserlerden ve onların bıraktığı izlerden söz etmek isterim.
Ne güzel. Biz de merakla hemen başlamanızı diliyoruz.
Peki. Efendim. Osmanlı dönemiyle 1571'den itibaren adada başka bir dönem başlıyor. Tabii ki. Müslüman ve Hristiyanların dinlerince ibadet etmeleri için gerekli düzenlemeleri de yapmak üzere yola çıkıyor Osmanlı Devleti. Çünkü biliyorsunuz Osmanlılar fethettikleri her toprak için bunu yapıyorlar. Fethettikleri topraklardaki başka insanlara, gayrimüslimlere mutlaka ibadet etmek için, kendi inançlarını yaşamak için gerekli tevazuyu gösteriyorlar, gerekli yardımı her zaman gösteriyorlar. Fetihten sonra Anadolu'dan adaya yerleştirilen Müslüman halk için de köyler, evler yapılıyor tabii ki. Hayvan barınakları yapıyor. Onların yaptıkları işleri sürdürebilmeleri için gerekli koşullar hazırlanıyor. Adaya alışmaları sağlanmaya çalışılıyor aslında. Burada ilginç bir şey söylemek gerekiyor. Anadolu'dan adaya yerleşmiş olan halkın bir kısmı bir süre sonra dayanamıyor sıcaklara. Kimi hastalıktan, kimi sıcağa dayanamadığı için vefat ediyor. Dayanamayıp ülkeyi terk eden, adayı terk edenler de oluyor haliyle. Tabii bu iklim zorlayıcı bir iklim, Akdeniz iklimi. Böyle bir dipnotu da düşmüş olalım.
Hemen şunu da belirtelim. Aslında bu demografik yapıyla ilgili genel bir siyaset yüzyıllardır aslında.
Tabii, tabii.
Devletlerin, imparatorlukların uyguladıkları bir siyaset.
Bu yalnız Osmanlı'ya özgü de değil. Bütün dünyada, bütün toprak alan devletlerin uyguladığı bir yöntem. Kendi medeniyetlerini, kendi bilinçlerini yerleştirmek için, kültürlerini yerleştirmek için kendi insanlarını yerleştiriyorlar o topraklara. Oradaki insanlarla kaynaşıyorlar gidenler. Ama sonuçta gelen kültür daha baskın bir kültür olduğu için bir süre sonra var olan kültürü altına almış oluyor ve böylece yeni kültür baskın hale gelmiş oluyor.
Evet.
Evet, fetihten sonra Kıbrıs'ta yapılan imar çalışmalarından en önemlisi şehirlere su getirmek için yapılan çalışmalardır. Halkın su ihtiyacının karşılanması için başlatılan ilk çalışma Arap Ahmet Paşa ve Silahtar A isminde iki kişinin öncülüğünde başlatılmıştır. Kentin sokaklarına inşa edilen çeşmeler o dönemin önemli bir ihtiyacını karşılamıştır ve halkın bu anlamdaki ihtiyacı giderilmiştir. Kıbrıs'ta o dönemde de şu anda da biraz su sorunu her zaman olmuştur. Yani su biliyorsunuz hayat. Bu yüzden de suyun her zaman önemi var. Bu yüzden de Osmanlı suya her zaman çok önem vermiş. Benzer bir ihtiyaç da Larnaka bölgesinde, Larnaka kentinde var oluyor. Ve Ebu Bekir Paşa su kemerlerini yaptırıyor Larnaka'ya. Böylece suya kavuşuyor Larnaka bölgesi de. 1745 yılında inşa edilen bu su kemerleri 93 gözden ve 3 bölümden oluşuyor. Bu su kemerlerin bir kısmı hala ayakta. Tabii ki kullanılmıyorlar artık ama ayakta olarak o dönemi bize işaret etmeye devam ediyorlar. Evet, Lefkoşa'da 3 tane hapishane yaptığını da söylememiz gerekiyor tabii ki.
Her dönem için
insanın
gerekiyor.
İnsanın olduğu yerde evet. Suçtan ne yazık ki var. Birçok nedenden işlenen suçlar yüzünden hapishaneler gerekli oluyor. Fakat ilginçtir. Bu hapishaneler günümüz hapishanelerine benzemiyor. Konaklar bu hapishaneler aslında. 3 tane hapishaneden bir tanesinde büyük hapishane, diğerine orta hapishane, diğerine küçük hapishane deniyor. Tabii halkın ağzıyla mapushane deniyor. Bunlar da büyük, orta ve küçük konaklar şeklinde inşa edilmiş 3 tane hapishanedir. Bu da o dönemin ilginç özelliklerinden bir tanesi olsa gerek.
Şimdi Kıbrıs'ta tabii kendi eserlerinin korunması anlamında fethedenler çaba gösteriyor ama Bir de sonrasında eser oluşturma çabasına da girenler var.
Tabii ki.
Ki bunu önceki programlarımızda da bahsettiniz. Hangi devlet, hangi imparatorluk, hangi kavim gelirse gelsin, hı hı, kendine ait eserler de ortaya koymaya, evet, çalışıyor. Bugün madem Osmanlılardan bahsediyoruz, Osmanlılar ne yapmış diye merak ediyoruz.
Evet. Aslında şöyle de bir şey belirtmek gerekiyor, dinleyenlerimizle paylaşalım bunu. Bir yeri fetheden ülke veya devlet aynı hem her ne kadar kendi kültürünü yerleştirmek için oradaki eserleri dönüştürüyorsa, örneğin kiliseleri, manastırları camiye dönüştürüyorlarsa, bunun bir başka sebebi de var. Yalnız bunu dönüştürmek için yapmıyorlar. Bir tutumluluk da var burada. Ekonomik açıdan bir durum da var. Çünkü savaştan çıkmış bir ülke ne kadar az para harcayacağına bakar mutlaka. Bu her dönemde böyle. Bu yüzdendir ki Osmanlı yararlı olacak şeyleri dönüştürmeye çalışıyor. Yani varsa bölgede bir mabet, dönüştürülebilecek bir mabet, onun üzerine gidiyor. İşte kiliseyi camiye çeviriyor, manastırı tekkeye çeviriyor, bir şekilde düzenleme yapıyor. Ama bu bölgelerin dışında hiç camisi olmayan ve eseri olmayan bölgelere de cami yaptırıyor. Hatta bir süre sonra yıkılan kiliselerin yerine cami yapılıyor. Bu da Osmanlı'nın bu dönemde uyguladığı yöntemlerden bir tanesi.
Ne güzel.
Evet. Kıbrıs'ta Osmanlı döneminden kalmış eserler, birçok eser var. Hanlar, hamamlar, çarşılar, çeşmeler, birçok eser var. Arzu ederseniz dinleyenlerimize bunlarla ilgili detaylı bilgi vermek isterim.
Lütfen.
Cafer Paşa Çeşmesi 1571 yılında inşa edilmiş bir çeşme. Bakın, adayı almışlar ve hemen arkasından bir çeşme yaptırmışlar. Su gelir gelmez hemen 1571'de bir çeşme görüyoruz yapılmış. Bu da suya ne kadar duyarlı olduğumuzu gösteriyor. Kuru Çeşme Osmanlı dönemince yaptırılan bir çeşme. Ona çok yakın bir yerde bir hastane yaptırmış Osmanlı. Kuru Çeşme Hastanesi diye de geçiyor. Genel hastane olarak da geçiyor o bölgede. Muttalipzade Hasan Fehmi Efendi Çeşmesi, Papuççuzade Hüseyin Efendi Çeşmesi, Hacı Hamit Çeşmesi, sonuçta o kişilerin, yaptıran kişilerin isimleriyle anılsın diye yapılmış çeşmeler. Hayrat deniyor bir anlamda, biliyorsunuz Anadolu'da. Kendi isimleri yaşasın diye, içilen o çeşmeden dua okunsun diye yapılan çeşmeler sonuçta. İşe de yarıyor bu arada tabii ki. Büyük Medrese Çeşmesi, Büyük Medrese'nin bahçesinde bir çeşme. Küçük Medrese Çeşmesi, yine Küçük Medrese'nin bahçesindeki bir çeşme. Kanlı Mescit Çeşmesi yine. Laleli Çeşme, bu da Ali Ruhi Efendi tarafından yaptırıldığı söyleniyor. Seyit Emin Efendi Çeşmesi, Müftü Berberzade Hacı Mustafa Çeşmesi, Zehra Çeşmesi, Mestana Çeşmesi, Ali Ruhi Paşa Çeşmesi, bunlar arasında sayılabilir. Fakat son iki tane çeşme var ki onları özellikle söylemek isterim. Gazi Paşa Çeşmesi ve Atatürk Meydanı Çeşmesi. Bunlar da bize Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla alakalı Kıbrıs halkının ne kadar duyarlı olduğunu işaret eden çeşmeler.
Gerçekten. Dolayısıyla aslında Kıbrıs bütün bu çeşmelerle birlikte hem Osmanlı hem günümüz açısından o tarihsel süreci de şöyle bir aktarmış oluyor çeşmeler.
Kesinlikle. Çeşmeler çok önemli. Çünkü birçok insan biliyordur bunu kuşkusuz, fakat çeşme başlarında yapılan sohbetler, çeşme başlarında varılan kararlar, buluşmalar bu dönem için çok önemlidir. Yani çeşmeler su alınan bir yer olmanın dışında bir sosyal buluşma noktası, sosyalleşme noktası gibidir o dönemde.
Evet, belli bir nokta, çünkü orada herkes karşılaşabiliyor.
Tabii.
En azından istekli olarak orada bulunmasa bile herkesin bildiği noktalarda buluşuluyor. Hatta günümüzde de öyle değil mi? Şimdi
bir anlamda
biraz ortadan kalktı ama yani yine merkez, nirengi noktalarda, tabii, insanlar eskiden telefonların çok olmadığı zamanlarda buluşurlardı.
Belki de anlatılarmış. Öyle de diyebiliriz.
Evet.
Bu arada kadınlarla ilgili bir şey de söylemek gerekiyor. O dönemde kadınlar kaç göç dediğimiz bir süreç vardır. Kadınların çok ortaya çıkması, erkeklerle birlikte görülmesi çok hoş karşılanmamaktadır. Bir anlamda kadınların çeşmelerde su almaya gitmesi, onların hayata dahil olması, sokaklara dahil olmasını da içermektedir. Bu da bana göre çok önemli bir şey.
Evet, gerçekten öyle.
Evet, bir başka Osmanlı eseri diyeyim veya eserleri diyelim. Eğitimle alakalı tabii ki. Osmanlı mutlaka gittiği yerlere eğitimi götürmeye, kendi eğitimini ortaya koyarak eğitimi ve insanı dönüştürmeye çaba harcamış. Sibyan okulları, bugünkü ilkokullara karşılık gelen Sibyan okulları Osmanlı'da son derece önemliymiş. Küttab-ı Sebil veya Mektebi Sebil de deniyormuş bu okullara. Küttab veya mektep yazı öğretilen yer anlamına geldiği için ilkokulu bu anlamda algılıyoruz. Önceleri yalnızca yazı öğretilmesi için kurulan bu okullar bir süre sonra İslami bilgileri de versin denmiş ve o müfredata bu da eklenmiş. Bu okulda bunlar da verilmişler. Sibyan okulları veya Sibyan mektepleri dediğimiz okullar taş binalarda verildiği için taş mektepler de denmiş bunlara veya mahalle mektepleri de denmiş bunlara. Kıbrıs'ta Sibyan mektepleri vakıflar ve vakıf olmayan Sibyan okulları şeklinde ikiye ayrılmış. Pek çok Sibyan okulu açılmış. Larnaka bölgesinde örneğin İskele'de, Tuzla'da, Lefkoşa'da Arap Ahmet Sibyan okulu var mesela. Camisi de var aynı zamanda biliyorsunuz. Çeşmesi de var. Kaymaklı Sibyan okulu var. Baf tarafında Hirsofu Sibyan Okulu var. Ayasofya, bakın ki eski ismi de kullanıyor, Sibyan Okulu var. Balikitre Sibyan Okulu, Tahtakale Sibyan Okulu, Ömeriye, Mausa, Girne Sibyan Okulu, Kasaba Sibyan Okulu, Pirpaşa mesela, Pirpaşa Sibyan Okulu. Burada da yine dönem büyüklerinin isimlerinin verildiğini görüyoruz.
Aslında okullara. Bu kişiler bir şekilde isimlerini de yaşatmak için bu okulları tabii, kuruyorlar
tabii.
Değil mi?
Kuruyorlar, destek veriyorlar ve o okulların kendi isimleriyle birlikte yaşamasını sağlıyorlar. Yeni Cami, yine Piskopu, Sibyan Okulu, Galatya, Kaleburnu, Konetra, Vadili, bunların hepsi o dönemde ilkokul eğitimi vermiş ve yetişen çocukların eğitimli olmasını sağlamaya çalışmış okullar.
Sadece çocuklar için mi bunlar eğitim kurulları?
Bunlar okullar, olmuşmuş. İlkokullar bunlar. Ondan sonra rüştiyeler de var, idadiler de var, medreseler de var. Örneğin ciddi miktarda medrese var bu arada Kıbrıs'ta. Büyük medrese, küçük medrese, Hacı Münir Efendi medresesi, Peristorana medresesi, Sezai Osman Efendi medresesi, Hamdi Ahmet Ratip medresesi, Abdülkerimzade Hacı Hüseyin Mektebi mesela, Mausa Medresesi. Bu arada Larnaka bölgesinde 8 derslikli bir okul olduğu da kayıtlar altına alınmış.
Ne güzel.
Gördüğünüz gibi eğitime bayağı önem veriyor Osmanlı gittiği her yerde. Aslında bu bir anlamda dönüştürmektir. Verdiği eğitim bir süre sonra komşusunu etkileyecektir, merak edeni etkileyecektir ve belki de Müslümanlığa da yol açacaktır. Gerçekten bir anlamda öyle. Bunu zemin olarak kullanıyor. Tabii Osmanlı'nın eğitim kadar okullarda verdiği İslami eğitim yanında camilerde, medreselerde, kütüphanelerde, tekkelerde de eğitim verdiğini biliyoruz. Onlar da bir anlamda okuma yuvası olarak adlandırılabilir. Bu arada ciddi miktarda cami yapılmış. Az önce söylediğimiz gibi var olanı dönüştürdüğü gibi Osmanlı, olmayan yerlerde veya yıkılan kiliselerin yerine yeni camiler de yapmış. Arap Ahmet Camii mesela Lefkoşa'da hala bilinen camilerden biri. Turunç Camii 1820 yılında yapılmış mesela. Muhassıl Hacı Mehmet Ağa tarafından yaptırılmış. Muhassıllar Osmanlı Kıbrıs aldıktan sonra vergi toplasın, halkın ihtiyaçlarını karşılasın diye gönderilen devlet memurları aslında. Onlar gittikleri bölgede bazen de böyle camiler, çeşmeler yaptırıyorlar. Bu da bir anlamda isimlerini yaşatmak için yapılan işlerden biri diyelim. Yeni cami var. Sarayönü cami mesela bu 1903 yılında yıkılan başka bir caminin yerine yapılmış Sarayönü cami. Bugün Lefkoşa'ya gidenler bilir. Atatürk Meydanı'nın hemen yanında dikili taş, Venedik'ten kalma dikili taşın olduğu yere Sarayönü deniyor. Sarayönü Meydanı deniyor hatta. Minareli cami, Ziya Paşa cami, Bayraktar cami yine camiler arasında. Cami-i Kebir mesela bu da Mestan Ağa tarafından yaptırılmış. Piri Paşa Camii, Araplar Camii, Aşağı Mahalle Camii bunlar da mesela köy camileri. Bu arada mescitler de çok iş görüyor bu alanda. Camiye gidemeyenler mescide gidiyorlar. Kanlı Mescid, Kale Mescidi, Akkule Mescidi, Akkavuk Mescidi, Limasol Mescidi bu mescitler arasında sayılabilecek mescitler.
Sevgili dinleyiciler, programımızda şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz ve bu güzel ezginin ardından da yeniden programımızda sizlerle birlikte olacağız.
Selam gelir mektup ile, mektup değil bu bir sille. Seversen beni dinle, güzel seni çok özledim. Üç ay oldu o yol gözlerim, hakikattir bu.
Bu güzel ezginin ardından isterseniz Sayın Tekin programımıza Osmanlı hiç böyle bir müzikle ilgili çalışma yapmamış mı Kıbrıs'ta diye sorarak başlayayım.
Osmanlı Anadolu'da da Kıbrıs'ta da mutlaka yapmıştır. Özellikle tekke müziği dediğimiz müzikler biliyorsunuz çok gündemde o dönemde. Tekkeler yalnız dini ritüellerin gerçekleştiği alanlar değil, aynı zamanda bu tür tekke müziklerin yapıldığı alanlar ve son derece yetkin müzik adamları bu dönemde yetişmiştir. Tekkelerden söz etmişken Kıbrıs'taki tekkelerden de söz etmek gerekiyor. Mevlevi Tekkesi Lefkoşa'da en bilinen tekkelerimizden birisidir. Emine Sultan tarafından 18. yüzyılda inşa ettirildiği söyleniyor. Bugün avlusunda gidenler bilir, birçok eski Osmanlı mezarlarından kalma taşlar, Osmanlı yazıtlı taşlar bulunmaktadır. Aynı zamanda müze olarak da kullanıldığı için ziyaretçilerin ilgi odağı olan bir yerdir Mevlevi Tekkesi. Hasan Ağa Tekkesi, Kırklar Tekkesi, Kutup Osman Tekkesi diğer tekkelerden sayılabilir. Kutup Osman Tekkesi Seyit Mehmet Ağa tarafından yaptırılmış. Bakın bu Kutup Osman Tekkesi ile de ilgili ilginç bir şey var. Kutup Osman'ın müritleriyle beraber Kıbrıs'a gittiği ve yerleştiği ve orada kendi yolunu sürdürdüğü söyleniyor. Çok saygıdeğer bir insan oldu o dönemde. Çok sevildiği söyleniyor. 1824 yılında yaptırılmış Kutup Osman Tekkesi. Hala Sultan Tekkesi'ne de değinmek gerekiyor. Efsaneye veya rivayete göre bilinmediği için böyle söylememiz gerekiyor. Hala Sultan Arap akınları sırasında peygamberimizin halası olduğu söyleniyor. Veya süt annesi olduğu söyleniyor. Kıbrıs'a gidiyor. Fakat deve sırtında o müthiş sıcak altında hastalanıyor. Ve orada şehit oluyor. Kıbrıs'ta Larnaka civarında şehit oluyor. Düştüğü yere türbesi yapılıyor, camisi yapılıyor ve sonradan tekkesi yapılıyor tabii ki. Evet, Aziz Efendi tekkesiyle de tekke cümlemizi kapatmış olalım.
Peki, şimdi tabii ticaret merkezi aslında Kıbrıs Beni Emevi. Dolayısıyla hem deniz ticareti hem kendi içindeki ticaret. Hı-hı. Bütün bunlar da işte o bahsettiğiniz 9 krallığın kendi içindeki ticareti. Bunlar bir merkez olmadan, çarşılar olmadan olmaz herhalde değil mi?
Tabii ki. Onlar da çarşıları önemsemişler. Fakat Osmanlı da çarşıları çok önemsemiş. Örneğin Lefkoşa'da 23 tane çarşı olduğu söyleniyor. Ve hatta bu çarşılardan epeycesi kılık kıyafetle, tekstilde ilgili çarşılarmış. Onları şöyle sıralayabiliriz. Bezirganlar Çarşısı, terziler, dokumacılar, yemeniciler, kilimciler, basmacılar, iplikçiler, pamukçular, postçular çarşısı. Böyle her birine ait çarşı varmış. Kadınlar çarşısı varmış. Mesela yalnızca kadınların gittiği çarşı varmış. O dönemde bu çarşılar çok hareketli çarşılarmış. Kumaşlar satılıyor, dokumalar yapılıyor. Bu arada evlerde ve bazı dükkanlarda dokuma tezgahları kuruluyor. Onlarda da dokumalar yapılıyor. Kıbrıs'a özgü bürümcük denen kumaşlar var mesela. Onlar bu tezgahlarda dokunuyor. Bu anlamda Kıbrıs'ın çarşılarının çok zengin olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında bir de debbahlığa ilgi çekmek isterim. Debbahlık, dericilik biliyorsunuz. Dericiliğin de Kıbrıs'ta çok yaygın olduğu ve ciddi bir meslek olarak adlandırıldığı söyleniyor. Hatta Lefkoşa'da tabakhane, çünkü tabaklamak deriyi bir iyileştirmek, düzenlemek anlamına gelen bir ifade. Tabakhane mahallesi diye bir mahalle var Lefkoşa'da o dönemde. Tabaklama işini yapan meslek erbaplarının bu mahallede yaşadığı söyleniyor. Bugün bile hala o mahallede anılıyor. Şu anda güney bölgede kalmış olan Millet Bahçesi'nde tabak esnafı Piri Ahi Revan Dede diye birinin türbesinden bahsetmemiz gerekir. Bu da tabakhanenin, tabaklama işinin, debbahlık işinin ne kadar ciddi alındığını ve bir ahilik üzerinden hareket edildiğini de gösteren özellikler.
Evet, tabii bütün bu meslekler, bu mesleklere göre çarşılar, bunlar Kıbrıs'ın Osmanlı içerisindeki yaptığı, Osmanlı Kıbrıs'ta yaptığı çalışmaların aslında bir özeti gibi söylenebilir ama bir taraftan bakıldığında da Kıbrıs halkının da kendi kültürüyle özdeşleştirerek bu çarşıları, efendim türbeleri gerektiğinde bu meslekle ilgili çalışmalarını ortaya koyduğu da söylenebilir. Kuşkusuz. Birleştirdiği de söylenebilir. Tabii. Bunu şöyle bakmak lazım. Türkiye kültüründe de efendim yeni Türkiye'de işte Ermenilerden kalma sanatların mesela tekrar dönüştürülmesi gibi söylenebilir. Tabii. Onların daha çok uğraştı. Türklerin az uğraştı. Ama sonra Türklerin daha fazla uğraştı. Sanatlar olarak söylenebilir.
Kesinlikle. Bu açıdan bir de birbirlerinden esinleniyor uluslar. Örneğin Mardin'de benim gördüğüm bir şeyi paylaşmak isterim sizinle. Midyat'ta Süryani ustaların yaptığı muhteşem telkare işçilik var, gümüş işçiliği. Sonradan Kazaziye diye bilinen başka bir gümüş işçiliğinin de Karadeniz bölgesinde çok yaygın olduğunu öğrendim ben. Bu da şunu gösteriyor, milletler, halklar birbirinden bir şekilde etkileniyor, zevkleri, motifleri birbirine yaklaşıyor.
Gerçekten öyle. Bugün için tekrar teşekkürler size.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimize de teşekkür edelim. Bizimle birlikte oldukları için haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Kıbrıs. Kıbrıs Türk Kültüründen izler.